Ayrım 23.
1792'de ölen yurttaşlar içinde zafer alanına dikilecek bir anıt vardır. Bu vesileyle Paris'te ve Taşra'daki heykelciler jüriye bugün oraya buraya dağılmış yüzden fazla model yollarlar. Dönemin Taşra'da çalışan en önemli heykelcisi ise Lyonlu Joseph Chinard'dı. 1756-1813'tür. Devrimin resminin ayrı bir dünyası var. Bu dünyaya rengini veren de çağdaş ve güncel olayların dile getirilmesidir aslında. Öyle de olsa devrim döneminde resmin kendine özgü bir biçimi vardır denemez. 1789'da duvar resimleri barok esinlenişten neoklasizme kadar giden bir çeşitlilik gösterir. Bunun en ünlü örneği de David'in Horasların Andı'dır. 1785. Devrimin yol açtığı olayların öneminin bilincinde olan yığınla sanatçı vardır ki tuvalde dile getirmek isterler bunları. Onların yanı sıra tarihten tablo çizip konularını ilk çağdan almayı sürdürenler de görülür. 1792 yılından başlayarak devrimin ilkelerini canlandırmakta en aydınlık yol olarak temsili resim de yatacaktır kendini. Daha saldırgan çizgilerle bir propaganda resmi yaratma zorunluluğu, sanatçıları aslında neoklasizmin reddettiği şiddetli ve dramatik etkileri kabule götürecektir. Konvansiyon ve direktuar dönemlerinde ulusal sahnelerin temsili alabildiğine desteklenir. Büyük adamları dile getirmeye kendini adamış yığınla sanatçı da görülmektedir. Termidor'dan sonra devrimi konu almayı terk edip başka ufuklara yönelen birçok sanatçı olacaktır. O yılların resmi derken David'den özel olarak söz etmeli. Krallık Akademisi'nin, sonra da Roma'da Fransız Akademisi'nin parlak öğrencisi David, 1748-1825, 1780'li yıllarda devrimin en iyi tarih ressamıdır. 1789'da ise ününün doruğundadır ve biçemi meslektaşlarını ve doğal olarak yığınla öğrencisini alabildiğine etkiler. Devrimin bütün öteki tutkulu ressamları gibi o da ilk çağ tarihinden alınma erdemli insan ve eylemlerin örneklerini alır işler. Belisar 1781, Horasların Andı 1785, Sokrat'ın Ölümü 1787, bunların ilk akla gelenleri. Akademideki meslektaşlarından farklı olarak David, antik dünyanın konularına bir güncellik boyutu kazandırır. Öyle ki kimi eleştirmenler onlardan hareketle yorumlarına siyasal bir anlam verme fırsatını elde ederler. 1789'da David Brutus'u yapar. Tablo Roma Cumhuriyeti'ne ihanet etmiş iki oğlunu mahkum eden ve böylece yurdun çıkarlarını kendi babalık duygularından önceye alan bir insanı resmetmektedir. Birkaç hafta sonra Bastille zapt edilir ve tablo salonda Parisli seyircilerin alabildiğine coşkusunu toplar. Sergilemeyi önlemek üzere krallığın bir sansür girişimi de işin içine girince ressamın ünüyle devrimin ruhu birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olur. Anayasal monarşi döneminde David, Bailly'yi, Condorcet'i, Lafayette'i, La Rochefoucauld'u ve Mirabeau'yu ziyaret eder ve hayran kalır onlara. Yeteneğini devrimin hizmetine adama kaygısıyla 1790'da dev bir tasarıya girişir. Milli Meclis'in salonuna konulmak üzere Jeu de Pomme andını temsil eden bir tablo yapacaktır. Tasarının mali bakımdan desteklenmesini Jacobenler Kulübü üstlenir. O altından kalkamayınca meclis üstlenir giderleri. Sonunda ortaya çıkan tabloda David 1789'u aydınlıklardan miras kalan bir iyimserlikle kucaklaştırır. Neoklasik tarih resminin kurallarına göre yapılan tablo, tarihsel bakımdan doğru olmasa da felsefi bir anlamla da yüklüdür. Desen bitince 1791 Haziran'ında ressamın atölyesinde sergilenir. Eylül'de de salona konur. 17 Temmuz 1791'de David, Champ de Mar'da kralın tahtından indirilmesini isteyen dilekçeyi imzalar. Ancak 1792 Mart'ında kralı anayasayı veliahta gösterirken resmetmek amacıyla birkaç kroki çizer ki resmi olarak da ısmarlanmıştır bu kendisine. 15 Nisan 1791'de Chateauvieux askerlerinin onunla düzenlenen bayramın örgütlenişinde oynadığı önemli rol nedeniyle Robespierre ve Jacobinlerle kesin yakınlaşma gerçekleşmiş olur. Ve Danton'la Mara'nın desteğiyle 1792 Eylül'ünde Paris'ten kendini seçtirmeyi başararak konvansiyona girer. Kamu Eğitimi Komitesi'nin ağır basan üyesi olarak çoğu kez konvansiyona müdahale eder. Konvansiyonda 1793 ve 1794 yılının bütün bayramlarını hazırlamakla onu görevli kılmıştır zaten. 1793'te konvansiyonun salonu için iki tablo yapar. Birinde Le Pelletier de Saint-Farg ölüm yatağındadır. Şaheser olan ötekisi ise ölmüş Mara'yı banyosunda göstermektedir. Ertesi yıl göğsünde üç renkli kokartı sıkarak yurdu için ölen genç Mara'yı bitirmeden bırakır. Öte yandan aynı dönemde kimi resmi giysi tasarları çizecek, İngilizlere karşı yönelttiği iki karikatür yapacak ve Paris'te dikilecek Fransız Halkı adlı dev heykel için bir tasarı ortaya koyacaktır. Kamu Güvenliği Komitesi'nin üyesi seçildiğinde yığınla tutuklama kararının altında görülecektir adı. 9 Termidor'da konvansiyonda yoktur. Oysa bir gün önce Jacobinler Kulübü'nde Robespierre'e bağlılığını herkesin önünde açıkça dile getirmişti. Sonunda kellesini güyetinden kurtarırsa da bir yıl kadar hapiste kalır. Çıktığında fırçayı yeniden eline alır ve Sabin Kadınlarının Girişimi adlı tabloyu yapar. 1795-1798. Aslında bir ulusal uzlaşma sahnesidir bu. Buradan kalkarak siyasal yaşamda bir rol oynamak konusundaki her türlü savdan vazgeçer. Öyle de olsa Babeuf'un gazetesine abonedir ve Jacobin kulüplerinin polisçe tedirgin edilişini protesto eden yığınla dilekçeye imzasını atar. 1796 yılından başlayarak İtalya'da zafer kazanmış bir komutan olarak General Bonaparte'a tutulur. İmparatorluk döneminde ise baş ressam unvanını alacak ve pek önemli yığınla resmi sipariş kabul edecektir. Napolyon'a bağlı olduğu için onun sahneden çekilmesiyle David de 1815'te Brüksel'e sürgüne gider. Ve orada güncelden kaçış içinde mitolojiden hafif meşrep sahneler resmetmekle geçirir zamanını. Evet, mitolojiden hafif meşrep sahneler. Bir zamanlar sanatını yurdunun hizmetine adamış bir insan için ne kadar şaşırtıcı ve ne kadar da acı. Eklenti. Albert Mathies. Niçin Robespierre'ciyiz? Her açık yürekli düşünceye kucağını açan bu okulda bu yıl düzenlediğimiz Robespierre üstüne konferansları sadece güncellik kaygısı esinletmiş değil bize. Onu böyle sanabilecek kimseler olursa içinizde baştan bir açıklamada bulunmalıyım kendilerine. Montanyarların onca iftiraya uğrayan şefine gözlerimizi çevirmek için ne büyük savaşı bekledik, ne de Bolşevikliği, ne de bulunmaz meclisi. Bizim bu Robespierre İncelemeleri Derneği 1908 yılından beri var. Bir tarih derneği bu. Eserini söylemek cesaretini kendimde buluyorum, gerçekten başka bir kaygı duymadan sürdürmüş olan bir özgür araştırmalar yeri. İşte bu araştırmalardan birkaçını çalışma arkadaşlarım ve ben önümüze koymak onurunu duyacağız. Ancak Robespierre'i incelemenin ve sonunda da Cambaceres'in geleceğin hükmüne havale ettiği bu büyük davaya kanıtlar sağlayıp onu savunmanın yararlı ve ivedi olduğuna 1908'den beri niçin inandık? Şu yüzden açıkçası. 19. yüzyılın son çeyreğinde kendini gösteren Danton'la ilgili ateşli övgüler ve en az onlar kadar ateşli Robespierre karşıtı saldırılar bizi inandırmış değillerdi. yaşarken bir eşi belki gösterilemeyecek biçimde halkın sınırsız sevgisiyle çevrili ve ölümü cumhuriyeti temellerine değin sarsacak denli bir boşluk yaratan bir devlet adamının, yetenekten hemen hemen yoksun, sıradan bir politikacı olabileceğini kabul etmek güç görünüyordu bize. Sankürotların satın alınamaz, incorruptible diye ad taktıkları bir insanın, erdem diye yüzünde maske taşıyan, hayasız, tutkulu bir kişiden başka bir şey olmadığına inanmak olanaksız geliyordu bize. Kambon'dan başlayıp Barer'den geçerek Baraya kadar, Termidorcuların kendilerinin bile Robespierre'le beraber namuslu cumhuriyeti, gerçek cumhuriyeti devirirken yaptıkları ağır yanlışa, imparatorluk ve restorasyon yıllarında diğer bir acıyla hayıflandıklarını fark ediyorduk. Onların suçlarını kabul ettiklerini görüyor ve şunu da saptıyorduk. Kahramanlık döneminin bütün cumhuriyetçileri, makam ve mansıptan çok hapishane ve dar ağaçlarını tanımış olan bu insanlar, Robespierre'in anısı önünde zaferden asla umudunu kesmeyen ve Kamu Selameti Komitesi'nin onurlu ruhu olan büyük bir yurtseverin anısı diye çömezi ve sürdürücüsü olduklarını, göğüslerini gere gere ilan ettikleri, inancının kurbanı olmuş bir büyük demokratın anısı diye saygıyla eğiliyorlardı. Robespierre'cilik ve demokrasi 1848'in hemen hemen arkasından babalarımızın kafalarında tek ve aynı şey oldu. Hala geçmişin anlayışı içinde batmış gerici bir politikacı olarak bize bugün kolayca sunulan insanı, çağdaşlarının ve onların doğrudan mirasçılarının bir öncü ve bir peygamber olarak görecek kadar derinliğine yanılmış olabileceklerini anlayamazdık. Ne var ki hasımlarımızın kanıtlarını sallayıp elediğimizde hayretle gördük ki özetle üç yakınma kalıyordu elimizde. Birincisi, Termidor çamuru içinden alınmış en eskisidir ve terör döneminde akıtılan kanın sorumluluğunu günah tekesi yapıp Robespierre'in üstüne yıkar. İkincisi, Michelet ile Quinet'in yeniden ısıttıkları heberciliğin mirasıdır. Hristiyanlıktan alabildiğine sertlikle arındırmaya ve Katolikliğin mutlak olarak yasaklanmasına karşı çıkıp, sonra da bağnazlıkla kendisini yüce varlığın baş rahibi olarak gösterme gibi bir suç yükler Robespierre. Son olarak üçüncü yakınma, Doktor Robinet adlı bir pozitivizm meczubunun kindulu tutkusuyla ete kemiğe büründürülmüş kişisel ve duygusal bir yakınmadır. Danton'u devrim mahkemesine gönderme cesaretini gösterdiği için Robespierre'i bağışlamaz. Bu yakınmalardan birincisi, Robespierre'in terörcülüğü hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim bugün. Çünkü bu konuyu özel bir incelemede önünüzde derinliğine ele almak niyetindeyim. Matthies'in bu konudaki incelemesi için bakınız H sayfa 58-85. İkinci nokta, Robespierre'in sözde baş rahipliği hakkında benim devrimci tapınçlar, devrim ve kilise üzerine yazdığım çeşitli kitaplarımın yeterli bir ışık serptiği düşüncesindeyim. Ve bugün Robespierre'in yeni bir tapınç icat ettiğini ileri sürmeye cesaret edebilecek ciddi bir tarihçi yoktur. Yurttaşlık bayramları sistemi, federasyonların coşkulu atılımının ve devrimci propagandanın zorunluluklarının sonucu olarak kendiliğinden doğdu ve Robespierre bunları çekip çevirmekle yetindi yalnız. Robespierre'in din sorunu önündeki tutumu, konvansiyon üyelerinin hatta Danton'un tutumuyla aynı olmuştur. Bunu kanıtlarıyla kanıtladım ve bu konudaki kanıtlarım bir 15 yıl var ki reddedilmeyi bekliyorlar. Onun Hristiyanlıktan arındırmadaki rolünü incelerken sadece yurdun ve cumhuriyetin yüce çıkarları kaygısıyla hareket ettiğini ve girişiminin yalnız yasal değil aynı zamanda hayırsever olduğunu da gösterdiğimi sanıyorum. Robespierre, Katolikliği şiddete başvurarak öldürmediği suçu yükleniyor. Onu sözde terörcü aşırılıklardan dolayı da kınayan, aynı yazarların kaleminde garip kaçan bir suç. Ancak bu nokta üzerinde ısrar etmek gereksinmesini duymuyorum. Çünkü benim vardığım sonuçların doğruluğunu Oysta Hristiyanlıktan Arındırma adlı denemesinde dikkate değer biçimde göstermiş olan yetkin çalışma arkadaşım ve dostum M. Maurice Domanget bu kötü niyetli olduğu kadar boş efsaneyi önünüzde çürütüp geçersiz kılacak. Kalıyor Danton'la ilgili üçüncü yakınma. Burada Robespierre'i kınayacak bir iki şey bulsaydım, Lamette olduğu kadar saraya, karşı devrimcilere olduğu kadar müteahhitlere, kim çok para veriyorsa ona satılmış, zevk açlığı içindeki bu şarlatanı, zaferden kuşku duyan ve karanlıkta düşmanla utanç verici bir barış hazırlayan bir kötü Fransızı, kralcı partinin en büyük umudu olup çıkmış iki yüzlü bir devrimciyi sonunda terk etmeye razı gelmesi olmazdı buldukları. Hayır, harekete geçmek için belki fazla beklemiş olmasını, eski bir politika arkadaşlığının anılarıyla açıklanabilecek aşırı bir bağışlayıcılıkla, ihtiyat ve duraksayışlarıyla, bozgunculuğun ve çürümenin ete kemiğe bürünüp çevreye saçılması tehlikesini yaratmış olmasını başına kakardım Robespierre'in. Şunu da hatırlayalım. Erdem konusunda alabildiğine güçlük içinde olan Termidorcu konvansiyon bile 4. yılının 11 Vendamer'inde itibarlarını geri vermek amacıyla ilan ettiği terör kurbanı üyeleriyle ilgili uzun listeye Danton'la suç ortaklarını koymayı reddetti. O mecliste sayısı hayli olan Danton'un hiçbir dostu, devrim mahkemesinin kararından belki çok daha vahim olan bu yeni yüz karası davranışa karşı tek bir söz bile karşı çıkmamıştır. Ancak çok ileri yıllarda o büyük dönemden arta kalanlar birbiri arkasından ölüp gittikten sonradır ki Danton'un davası sonunda kimi savunucular bulabildi. Adı çevresindeki efsane bu konuda bulduğum ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayan belgelerin de gösterdiği gibi oğullarının yanı sıra Temmuz yönetimi ile 2. İmparatorluk döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nda yüksek bir makamda bulunmuş olan uzaktan bir yeğeninin eseri oldu. Danton'un ailesinin savunmaları William ve Michelet çapındaki tarihçileri de yanılttı. Bütün bunlar o küçücük pozitivist kiliseciğinde beklenmedik bir yardımcı da buldular. Bu yardımcı çok geçmeden iman dolu gözlerle zevk düşkünü Danton'a Diderot'un düşünsel oğlu ve Auguste Comte'un öncüsü olarak bakmaya başladı. Bu yalan ve çarpıtma girişimi 1876'dan sonra dikkatleri kendine çevirmeyi başardı. Çeşitli nedenleri vardı bunun. Ancak parti çıkarı başrolü oynadı. Bu efsaneyi yayanların ileri sürdüklerini arşiv belgeleri üzerinde doğrulama olanağını elime geçer geçmez efsane de çöktü. Benim Danton ve Barış adlı incelemem ile Robespierre'le ilgili ilk iki seri çalışmam yanıtsız kaldı. Ancak Danton efsanesini yerine bir başka efsaneyi geçirmek için yıkmadık. Robespierre için düşünceleri ve eseri için dile getirdiğimiz hayranlığın gerekçelerini ortaya koymak kalıyor bize. Şimdi onun rolünü yeniden belirtmeli, hizmetlerini saymalı ve son olarak da örneğinin taşıdığı değeri kavratmalıyız. İçinde bulunduğumuz şu vahim saatte başvurmanın yararlı olduğu bir örnektir bu. O saati de sevgili Fransa'mızı yeniden kurmak için yazgı çıkardı karşımıza ve o Fransa'yı ise Robespierre'in de istediği gibi daha güçlü, daha adil ve daha kardeşçe görmek istiyoruz. Robespierre'in söylevleri 3 çeyrek yüzyıl boyunca demokratların ellerinden düşmemişse şundandır. Bu söylevlerde o insanlar bir yaşam kaynağına dalar gibi. Rousseau'nun o dev kuramıyla dile getirdiği yüksek politika ülküsüne dalıp onunla yeni bir güç ve ruh kazanabiliyorlardı. Robespierre'in söylevleri, sosyal sözleşmenin güçlükler ve engellerle mücadele halinde gerçekleşen ilkeleriydi. Kuramın gökten yere inişiydi bu. Tarihimizin en çetin anında Fransa'nın özgürlüğünü kurtarmak için varlığını ortaya koyduğu bir zamanda zekanın olaylara karşı destansal bir savaşıydı. Robespierre, Rousseau'nun düşüncesini daha da ileriye götürürken, demokrasinin baştan aşağıya yalnızca siyasal biçimlerden ibaret olduğuna inanmadı. Daha kurucu meclis döneminden başlayarak şunu ilan etmişti. Demokrasi sosyal olmalıydı, yoksa demokrasi olamazdı. Böylece demokrasi bir kralla uzlaşabilirdi. Yeter ki bu kral ne iç ne de dış politikada hiçbir karar yetkisi taşımayan, sadece miras yoluyla iş başına gelmiş bir tür başkan olsun. Girondenler yasama meclisinde cumhuriyet biçimi için fazla coşkulu davranmadığını başına kaktıklarında, onlara kralın yetkisinin alabildiğine genişletilmesine muhalefet amacıyla istediğini yapabilen bir meclise karşı 3 yıl yalnız başına mücadele ettiği yanıtını verecek. Varen'den sonra 16. Louis'nin yargılanmasını ve tahtında kalıp kalmamasının millete sorulmasını istemeye hemen hemen tek başına cesaret ettiğini hatırlatacak. Sonunda da şunu ekleyecektir sözlerine. Büyük sosyal sorunun çözümü cumhuriyet ve monarşi kelimelerinde mi yatıyor? Büyük sosyal sorun, başka hiçbir devrimci bu dili kullanmadı. Halk eşitliği, siyasal eşitlik, kamu yaşamına katıldığı ilk günden son gününe değin temel uğraşı oldu onun. Komünizme ve düş diye gördüğü toprak kanununa karşıydı. Öyle de olsa her siyasal eylemin zenginliğin kötüye kullanmalarını engellemeye ve gerektiğinde bastırıp cezalandırmaya yönelik olması görüşündeydi. Zenginler yönetimi ondan daha kararlı ve daha inanmış başka bir asım görmedi. 7 Nisan 1791'de şöyle diyordu. Büyük servetler ona sahip olanlar kadar arkasından koşanları da bozar. Büyük zenginlikler ortamında erdem korku içindedir. Lüksün bozup çürüttüğü ülkelerde yeteneğe bile yurda yararlı bir araçtan çok servet edinmenin bir aracı olarak bakılır. Böyle bir ortamda özgürlük gerçekleşemeyecek bir düştür. Kanunlar ise bir baskı aracıdır ancak. Bütün kanunlarınız, bütün kurumlarınız servetler arasındaki bu pek büyük eşitsizliği yıkmaya yönelmemişlerse hiçbir şey yapmamışsınız demektir. İnsan ufak edilmişse işlediği toprağı nasıl kullanabilir? Hayır, kişinin mülkiyeti ölümünden sonra toplumun kamusal mülküne yeniden dönmelidir. Toplum bu malları ilk mülkiyet sahibinin çocuklarına sadece kamu çıkarı adına bırakmaktadır. Ancak kamu çıkarı eşitliğin çıkarıdır. Mirasa ve mülkiyet hakkına karşı sosyalistler de daha fazlasını söylemeyeceklerdir. İyice görülüyor ki siyasal devrim bir sosyal devrime gelip varmamışsa hiçbir şey değildi ya da pek az şeydi Robespierre için. Bütün yoksul ve nasipsizlerin, Yahudilerin, komünistlerin, kölelerin her fırsatta savunusuna girişmekle yetinmedi. Askerlerin ve ulusun kendileri için kutsal bir borç yüklendiklerini ilan ettiği ailelerinin sefaletleri üzerine yürekten eğilmekle kalmadı. Devrime çıkarları adına el koymuş olan yeni oligarşiye şaşırtıcı bir kavrayışla karşı çıktı. 1830 ile 1848 arasında sosyalistlerin sık sık yeniden bastıkları ünlü haklar bildirisi, eğitim hakkını, çalışma hakkını, yardım isteme hakkını ilan ederken mülkiyet hakkına sınırlar getiriyordu aynı zamanda. Düşüncesini yalnız kendisi için özetlediği kişisel notlarında şöyle yazıyordu. Halk, başka hangi engel vardır halkın eğitimine? Sefalet. Peki ne zaman aydınlatılacak halk? Ne zaman ekmeği olacak ve zenginlerle hükümet çıkarları halkınkilerle karıştığında onu aldatmak için kalleş kalem ve dilleri karalamaya ne zaman son verecekler? Hiçbir zaman. Tekrar ediyorum, başka hiçbir devrimcinin sosyal sorun hakkında böylesine bir görüş açısı olmadı. Bilgisiz ve çaresiz yığınlara sevecenliği dile getirmek için yüreğinde böyle derin duygulanışlar kimse de olmadı. Son söylevinde de kuşkuculara karşı şu yüce haykırışta bulunuyordu. Size kanıtlamak isterim ki duyarlı ve saf ruhlar vardır. yüce yüreklerin fırtına ve mutluluklarını oluşturan o sevecen, karşı konulmaz, dayanamaz tutku vardır. Zorbalığa karşı o derin tiksinti, ezilenler için o acıyan gayret, yurt için o kutsal aşk. Onsuz bir büyük devrimin bir başka suçu ortadan kaldıran, çarpıcı bir suçtan başka bir şey olmayacağı. İnsanlık için daha yüce ve daha aziz aşk vardır. Yeryüzünde dünyanın ilk cumhuriyetini kurmanın büyük tutkusu, bozulmamış bir vicdanın sessizliğinde ve kamu mutluluğunun büyüleyici görünüşünde göksel bir şehvet bulan çözülmemiş insanların bu tutkusu vardır. Onun şu anda ruhlarınızda yandığını hissediyorsunuz. Ben de kendi ruhumda duyuyorum. Bu söyleyiş, bu ses tonu aldanmadı. Sankrotların bilinçlerinde derinliğine yankılandıktan sonra 100 yılı aştı. Robespierre, kelimenin gerçek anlamıyla kamu iyiliği tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Ne var ki bu büyük demokrat, belirtmiş olalım, demokratik rejimin kendi değerleri hakkında en ufak bir hayale kapılmıyordu. Parlamentarizmin her derde deva bir şey olduğuna asla inanmıyordu. Onun bu konudaki yetersizlik, kötülük ve tehlikelerine kimse ondan daha iyi parmak basmadı. Bu bakımdan düşüncesi alabildiğine canlı kalmaktadır. Kurucu meclis döneminden başlayarak şunu saptar. Temsilciler kendilerini vekil olarak atayanlardan hızla soyutlanmaktadır ve onları kamu etkinliklerinin dışına atmak amacıyla kararlarının gerçek nedenlerini saklamaktadırlar onlardan. Öyle olduğu için de zenginlerin oligarşisi gibi çoğu kez onunla karışan politikacılar oligarşisini de gözler önüne serer. Olayların gösterdiği gibi der, insanlar cezalandırma korkusu taşımadıkları sürece kişisel çıkarlarını kamu çıkarlarına yeğlerler. Bunun sonucu da vekillerinin halktan mutlak olarak bağımsız olduğu her halde halkın ezilmesidir. Millet devrimin yemişlerini henüz tadamamışsa, entrikacıların yerine başka entrikacılar geçmişse, eski despotluğun yerini kanunsal bir zorbalık almış görünüyorsa, nedenini başka yerde aramayın bunun. Temsilciler seçimlerde halkı hayasızca okşayıp bir ayrıcalığı ellerine geçirmişlerdir. Le Défenseur de la Constitution No. 11. Parlamenter rejimin seherinde durgun gölleri daha o zamandan fark etmiş bulunuyordu. Yurtlarından çok kendi bölgelerini, vekalet verenlerden çok kendilerini düşünen insanları yasamacılar olarak kabul edebilir misiniz? İktidar sürelerini uzatmanın umuduyla büyülenmiş bu insanların dikkatleri kendileriyle kamu çıkarı arasında bölünmüştür. Yüzlerini görevlerinin yüce amacından çevirmiş temsilciler görüyoruz. Birbirlerinin rakibi olmuşlardır aynı zamanda. Kıskançlık ve entrika kesilmişler, sadece birbirlerinin yerine geçmenin, hemşehrilerinin gözünde kötülemenin uğraşı içindedirler hemen hemen. Sürekli bir gerçeği dile getirmiyor mu bu tablo? Robespierre pek haksız olarak, soyutta kalan ve kuruntucu bir insan olarak da gösterilse, boş hayallere kendini kaptırmış bir kişi değildi. Politikada dönüşlerin sırrını bilir, cumhuriyetten önce cumhuriyetçi olarak görünen filan kişi, cumhuriyet bir kez kurulunca cumhuriyetçi olmaktan çıkar. Ancak yükseldiği noktadan inmeyi de istemez. Kendisini kahraman yaptığı sürece devrimleri sever. Ama iş başında olmadı mı karışıklık ve anarşi görür onda. Response a passion der. Ancak La Bruyère'in çizebileceği bu portrenin eskidiğini ileri sürmeye kim cesaret edebilir? Demokrasinin sahtekarlarını öç alıcı bir çizgiyle resmederken de dinleyelim onu.